İnce Mehmet 4. Yaşar Kemal.
Ayrım 40.
Murtaza Ağa bu eski kurdu kimseye, yüzbaşıya, Arif Saim Bey'e sonuna kadar söylemeyecekti. O yerinde dursun de hele. Yakında o değilcikten onu bir ziyaret edecek, halini hatırını soracak, ona armağanlar götürecekti. Eğer İnce Mehmet ortaya bir daha çıkacak olursa, işte o zaman buyur Bayramoğlu, meydan senin diyecekti. Dile benden ne dilersen. Ertesi sabah çarşıya çıktı, dükkancılara uğrayıp Bayramoğlu'na bir şeyler bulmaya çalıştı. Ona bir kaput, bir takım elbise, bir Halep kuşağı, 40 düğmeli bir Halep yeleği, bir fötür şapka, gömlek almalıydı. Ama onun boyu ne kadardı bilmiyordu ki. Birden Kürt Rüstem geldi aklına. Kürt Rüstem bütün gün kış ortalarına kadar sırtında pırıl pırıl yanan güğümüyle çarşıda zillerini çalarak meyan kökü şerbetini satardı. Kurtuluş Savaşı'nda Bayramoğlu çetesinde dövüştüğü söyleniyordu. Kürt Rüstem her Cumhuriyet Bayramı'nda haki, buruş buruş çete giyitlerini giyer, bacağına örümcek ağı gibi yarılmış, tabanı paramparça çizmelerini çeker, başına büyük, görkemli kuzu derisinden kara kalpağını geçirir, kayış yerine bir yün ip takılmış eski, kundağı çentik çentik tüfeğini omuzuna asar, göğsünde koskocaman madalyaya benzer kırmızı kordonlu eski zaman parasıyla komşusu sucunun karnı karnına geçmiş, kemikleri fırlamış, yağır beygirine biner, çok süslü kırbacını eline alır, törenlere katılırdı. Her katıldığı törende de halkın onunla alay etmesine katlanamaz bir olay çıkarır, bağırarak, söverek evine döner, ondan sonra da bir hafta evinden dışarıya adım atmaz, kendi kendisiyle konuşur, savaşta aldığı yaraları bir el aynasında, ''Bak, bak, Kürt Rüstem, iyi bak, bunlar hiçbir işe yaramadı. Halbuysam ki kurşun sesini duyunca kaçacak delik arayanlar kahraman, zengin olup çiftliklere kondular.'' Bak bak iyi bak Rüstem, sen bir bok olamadın diye kendi kendine gösterirdi. Oo merhaba Kürt Rüstem ağa. Rüstem şehrin dışında mezarlığın biteceğinde kendi eliyle tenekelerden, atılmış tahtalardan, çalılardan yaptığı evinde 6 küçük çocuğu genç karısıyla oturuyordu. Buyur bey buyur ağa diye onu dışarıya koşarak avluda karşıladı. Buyur ağa buyur. Kürt Rüstem'in evine de böyle büyük ağalar gelirler miymiş? Vay baba vay. Murtaza içeriye girmedi. Yandaki bir mezar taşının üstüne oturdular. Rüstem onu ele geçirdiğinden dolayı mutluydu. ''Bana bak ağa'' dedi. Murtaza ağa başına gelecekleri biliyordu. Çaresiz katlanacaktı. ''Buyur Rüstem.'' ''Allah'ını seversen sen ne zaman dağa çıktın da düşmana bir tek kurşun attın da sana madalya verdiler? Söyle, söyle.'' Biz de karınca kararınca.'' Düşman bizim kasabaya girdiğinde biz de kasabayı düşmanın elinden aldığımızda ben seni samanlıkta samanlara gömülmüş başında 150 tane civcivle bir sürü kurk tavuk dolaşırken görüp de oradan elinden tutarak çıkarmadın mı? Çıkardın. Ne yapalım can tatlı. Ha ha can tatlı öyle mi? Öyleyse o madalyayı kim verdi sana? Başında dolaşan civcivler mi kim? Ne var yani ben aldım. Peki bana niye vermediler? Sana haksızlık ettiler. Peki seni geçtik. O taşkın bey savaş süresince bir kere olsun evinden çıktı mı? Elini vicdanına koy da söyle. Çıkmadı. Niçin verdiler öyleyse ona o kadar tarlayı? Ya Zülfü köpeği? O Fransızların adamı köpeği değil miydi? Köpeğiydi. Ya Arif Saim bir gün tebdili kıyafet dağlardan kasabaya indin? İndin. İnince beni jandarmalar yakaladılar. Arif Saim'e götürdüler. O da beni Kemal Paşa'nın adamıdır diye yatırdı sopanın altına. 3 gün 3 gece beni öldürdüler. Ben de dil bilmiyor gibi lala diyerek ahraz gibi gösterdim kendimi, tatlı canımı kurtardım. Şimdi o, kasabada kim varsa Kurtuluş Savaşı'nda kim kaçmış kim kaçmamışsa Kürt Rüstem bir bir saydı döktü. Boyun damarları oklava gibi şişmiş, yüzü boynu boncuk boncuk terlemişti. O zaman benim ayağıma kapananlar, göreyim de selamlarını alayım diye yolumu kesenler şimdi benimle alay ediyorlar. Bir tas meyan şerbetimi bile içmiyorlar, ikramımı bile kabul etmiyorlar. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Emmiştir diye boşalmış, dinginlemiş Kürt Rüstem gülümsedi. Yıllardan beri ağalardan kimi nerede ele geçirirse Rüstem onların korkaklıklarını, iki yüzlülüklerini yüzlerine karşı böyle sayar dökerdi. Ne olursa olsun Rüstem'e ses çıkaramazlar, ondan çekinirler, ne söylerse söylesin yutarlardı. Buyur ağam, kusura kalma, 1000 yılın başı bir sen gelmişsin evime, hoş gelmiş safalar getirmişsin. Benim 2 gözüm çıksın, ben de sana ileri geri konuşurum. Buyur, ne emredersen emrin bağışım üstünedir, ünü büyük Murtaza ağam. Murtaza bu Kürt'ü nasıl da candan severim diye içinden geçirdi. Sen Rüstem, Bayramoğlu'nu tanırsın değil mi? Tanımam mı ağam diye övünerek ayağa kalktı, geri oturdu Rüstem. İşte bir tek yiğit, yürekli, çocuk gibi temiz, mert bir adam vardır şu Çukurova'da, şu dağlarda. O da Bayramoğlu'dur. O hiç yalan söylemez, kimseye tepeden bakmaz. Çocukla çocuk, büyükle büyük bir kişidir. Ben onunla 5 yıl dağlarda gezdim. 2 yılda düşmana karşı dövüştüm. Bu dünyaya geldim geleli ben çok adam gördüm, tanıdım. Öyle adam görmedim. Şimdi öyleyse sen bana söyle, ben neden o şerbet güğümünü dağlardan indim ineli sırtımda taşıyorum? Kimin yüzünden? Kimin yüzünden? Kimin yüzünden olacak? Bayramoğlu'nun yüzünden. Savaş bitince bizi başına topladı. Sizi dedi bağışladı hükümet. Şimdi sizler düze inip kendinize birer iş bulacak, harama el sürmeyecek, kimseye karışmayacaksınız. Çünkü neyse o tarihe geçtiniz, milletin göz bebeği oldunuz dedi. İşte bu yalanı bir kere yalan söyledi Bayramoğlu. O da bu yalanı. Biz de o da milletin de kimsenin de gözünün bebeği olamadık. Duyduğuma göre durumu çok kötüymüş. Çok kötü dedi Kurt Rüstem. Hem de nasıl kötü. Kendisi, çocukları, karısı her yıl pamuk toplamaya, çeltik biçmeye, ot vurmaya Çukurova'ya inerler. Yoksa açlar. Ben ona her yıl, her bayramda, iyice karnını tuta tuta güldü. Her Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra ona giderim. Ben ona gidince o da beni görünce şenlik, şadımanlık eder. Ben de ona armağanlar götürürüm, çay, şeker. O çayı çok sever. Dağda bile çaydanlığını yanında taşırdı. Şeker olmasa da olurdu. Çayda bulamazsak dağ otlarını içerdi. O her otu bilirdi. Onun boyu posu ne kadar? Kürt Rüstem bir şeylerden kuşkulandı, sevindi. Sen ne yapacaksın ha onun boyunu posunu? Anladım diye de arkasından inci gibi dişlerini göstererek güldü. Sen ona armağanlar yapacaksın. Ayağa kalktı. Bak bana, aha boyu işte bu kadardır. Muharebede, baskınlarda kimi zaman birbirimizin çarıklarını giyerdik. Ben Kürt, o Türkmen. Allah bizi ölçmüş, biçmiş, bir yaratmış. O zaman kalk gidelim de terziye ölçünü ver, kunduracıya da. Çizme sever mi o? Severdi ya, şimdi fıkara bir köylü. O sen ona kırmızı posta alırsan daha çok sevinir. Pantolon giymez. O Topal Ali gibi pantolon da giymez, lenger de takmaz. Anladım. Vay sen sağ olasın ha. Ben bilirim senin gibi bir ağa da yoktur bu Çukurova'da. O tabanca da silah da at da istemez. Anladım. O 5 çay şeker ister. Murtaza ağa önde, Rüstem arkada, ayakları heyecandan birbirine dolanarak çarşıya yürüdüler. Sen aslan çıkmışsın böyle Karadağlı'nın oğlu. Senin yaptığını kimse, Mustafa Kemal Paşa bile yapmamıştır. Bu dünyada Bayramoğlu'nun adını duymayan kalmış mıdır ki Mustafa Kemal Paşa kendi yürekli askerinin adını duymasın? Vay sen sağ olasın. Kadir kıymet bilen kişi adamlar içinde adam, insanlar içinde insandır. Kürt Rüstem çarşıya kadar bir çocuk gibi sevinerek, Murtaza ağayı severek, ona inanarak, onun gösterdiği hak bilirliğe hayran kalarak göklere çıkardı. Sonra çarşının ucunda durdu, gözleri yaş içinde kalmıştı. Dur ağa dedi, dur da bana bak. Madem sen bu insanlığı Bayramoğlu'na gösterdin, bundan sonra da aha bu can burada sana fedadır ve hem de yoluna kurbandır. İşte benden ne istersen bundan sonra. Birkaç gün sonra Murtaza ağa Rüstem'in ona Bayramoğlu'na götürmesi için getirdiği bir paket çayla yarım okka şekeri heybesine Bayramoğlu'na gidecek armağanların bulunduğu göze yerleştirdi, yola çıktı. Sevinç içindeydi. Artık Kürt Rüstem'i, Bayramoğlu'nu bu unutulmuşları anımsadığı için istediği gibi kullanabilirdi. Bayramoğlu'nun köyünü çok eskiden, belki de çocukluğunda bir kere görmüştü. Köyün yolunu da çok iyi bilmiyordu. Atının dizginini bırakmış, kendi de derin düşüncelere dalmıştı. Bayramoğlu bu adının duyulduğu her yerde selama durulan kişi niçin böyle yapmış, Kurtuluş Savaşı biter bitmez niçin bir daha çıkmamak üzere köyüne çekilmiş, bir öküzün ardında yoksulluk içinde seyirtmiş durmuştu. Oysa o isteseydi Çukurova'nın en büyük çiftlikleri onun olabilirdi. Arap atının üstünden inmez, çocuklarını Avrupalarda okutabilirdi. Ne olmuştu ona da dünyadan böyle elini eteğini çekmiş, etliye sütlüye karışmaz olmuştu. Dehşet merak ediyordu onu. Nasıl bir adamdı acaba, İnce Mehmet üstüne de ne düşünüyordu? O gece bir yörük çadırında konuk kaldı. Yörükler eski imrenilecek görkemli yaşamlarını yitirmişlerdi ama gene de onu iyi konukladılar. Altına 3 döşek serip üstüne de atlas yorgan örttüler. Yatak per yavşan kokuyordu. Başını koyduğu kuş düğünden yastık o kadar yumuşaktı ki hemen uyudu. Sabahleyin erkenden köpek ürüşmeleri, çan sesleri, koyun melemeleri bir hayhuy içinde uyandı. Gözlerini açar açmaz da başucunda elindeki gümüş tepside sütlü kahvesi tüten çok genç bir kızı buldu. Fincanın mahfazası altından örülmüştü. Yatağından çıkmadan kahvesini aldı, höpürdeterek içti. Ardından da giyindi, çadırın dışına çıktı. Biraz önceki genç kız elinde ibrik, omuzunda kar gibi apak bir havlu, önünde leğen onu bekliyordu. Dereye aşağı inip bir kayayı siper etti ve önünde akan pınarın ayağında yıkandı. Döndüğünde kızı olduğu yerde onu bekler buldu. Yüzünü sabunlayarak yıkadı. Kız ona çok ölçülü döküyordu suyu. Oba başıyla kahvaltıya oturdular. Sofrada bembeyaz bir petekli bal vardı ve bal hiç bilmediği çiçeklerin kokusuyla kokuyordu. Obanın başı onu, babasını çok yakından tanıyordu. Eski günleri, İskihan'dan önceki yaşamı konuştular. Kahvaltı bittikten sonra obanın başı ona bir şahinle bir cerem postu, bir de halı heybe armağan etti. Her çadırın önündeki çatalların üstünde birkaç şahin vardı. Şimşek gibi çakan gözleriyle ışıyıp gelen tan yerlerine bakıyorlardı. Atına bindi, koyunların, develerin, çok güzel, renk renk giyinmiş kadınların arasından geçti. Obanın her bir çoban köpeği birer at büyüklüğündeydi. Hiçbir tanesi ona ürmedi. Yörüklerin köpekleri bile Çukurova insanından daha saygılı oluyor diye düşündü. Karşısındaki Düldül Dağı usul usul sivri doruğuyla dumandan sıyrılıyor, bakır rengi ağırlığıyla sıra sıra dağların arkasında, üstünde, bambaşka bir dünyanın bir büyülü parçasıymış gibi yükseliyordu. Derken gün vurdu, Düldül'ün başına dağın doruğu ışığa battı, bir yıldız gibi savrularak parladı. Elindeki şahin kanatlarını geniş geniş açarak geriniyor, şimşek gözleriyle yöreyi kolaçan ediyordu. Bu şahinden dolayı çok onurlanmıştı. Yörükler şahinlerini ancak çok değerli saydıkları konuklarına armağan ederlerdi. Murtaza Ağa o kadar kıvançlıydı ki eğer bu kış yörükler Anavarza yöresine inecek olurlarsa onları, hayvanlarını metelik almadan çiftliğinin geniş otlarında barındıracaktı. Bunu Oba Bey'ine söyleyememişti. Şahin aldıktan sonra ona böyle bir öneride bulunmak onu aşağılamak olurdu. Ama Murtaza Ağa'ydı o. Gün görmüş, devran geçirmiş bir soyun çocuğuydu. Obayı çiftliğine incelikle çağırmanın bir yolunu nasıl olsa bulurdu. Karşısında görkemli Düldül Dağı yukarılara doğru tırmanıyordu. Altındaki at güçlü bir attı. Bu kadar yokuşu tırmanıyor bana mısın demiyordu. Yolda ellerinde baltalarla sık ormanların içinden çıkan adamları gördü. Birkaç kişiye Bayramoğlu'nun köyünü sordu. Hiç kimse ne Bayramoğlu'nun ne de onun köyünü bilemedi. Yolda bir büyük yeşil, ortasından pınarlar kaynayan düzlükle bir obaya daha saptı. Onlar hem Bayramoğlu'nu hem de köyünü biliyorlardı. Yolu gösterdiler. İkindi üstü köye girdi. Köy birkaç evlikti ve hepsi de yığma taşlardan yapılmış topraklamdı. Her evin önünde koskocaman dalları evlerin üstüne kadar uzamış çınarlar vardı. Çınarların altından da birer gür pınar kaynıyordu. Karşısından gelen bir yaşlı kadına Bayramoğlu'nun evini sordu. Kadın atının başını tutup çekerek onu Bayramoğlu'na götürdü. "Hey Bayramoğlu, gözün aydın, eli tor şahinli konuğun geldi." diye onu kutladı. Bayramoğlu onun sesini duyar duymaz dışarıya çıktı. "Buyur ağam," diye onun atının başını tuttu. "Hoş gelip safalar getirmişsin." Murtaza Ağa atın terkisindeki heybeyi aldı, yere koydu. Bayramoğlu da atı çekip ilerideki çit ağıla bağladı. Sonra genç bir insan gibi Murtaza Ağa'ya koştu. Şahini onun elinden alıp ilerideki ağacın budağına koyup bağladı. "Hoş gelip safalar getirmişsin." İçeriden birkaç kadın birden dışarıya döşekler taşıyor, çınarın altındaki peykelerin üstüne seriyorlardı. "Hele buyur, buyur hele otur. Kahve nasıl olsun?" "Orta." "İki orta," diye bağırdı içeriye Bayramoğlu. Oysa o kahveyi hep sade içerdi. Konuğa ayıp olmasın diye o da orta söyledi. Murtaza Ağa oturduğu peykeden göz ucuyla tepeden tırnağa Bayramoğlu'nu süzerken bir yandan da Düldül Dağı'na bakıyordu. Yıllarca bu dağları, şu ovaları titretmiş kişi, bu kemikleri dışarıya fırlamış, zayıf, üfürsen yıkılacak kişi miydi? Bayramoğlu'nun gür kaşları vardı. Bu salkım saçak gür ak kaşlarının altındaki çukura kaçmış kıvılcımlı yeşil gözleri tıpkı şu ilerideki budağa konmuş şahinin gözlerine benziyordu. Bu uzun, tel tel ak sakallı, incecik kişinin elleri insanı korkutacak kadar kocaman ve güçlüydü. Bacaklarındaki solmuş, eprimiş el dokuması şalvarının paçaları, cep ağızları dökülmüş, lime lime olmuştu. Ayağındaki ham çarığı belli ki kendisi dikmişti. Çizgili mintanı tertemiz gözüküyor, sabun kokuyordu. "Bana Karadağlı oğlu Murtaza derler," dedi Murtaza Ağa, alçak gönüllü, adını söylemekten utanır bir havayla. Geçen de bizim Kürt Rüstem'le seni konuşuyorduk Bayramoğlu. Ben de o anda içime doğdu. Ulan dedim Rüstem'e, bizim gözümüz kör olmuş da dünyayı görmüyoruz dedim. Savaş bittikten sonra o yiğidi biz dedim kuyunun dibindeki taş gibi unuttuk gittik dedim. Bu hakka reva mı? Bu insanlığa sığar mı dedim. Ben dedim işte o unuttuğumuz ulu yiğit Gazi Bayramoğlu'nu görmeye gidiyorum dedim. Sağ ol ha.
Ayrım sonu.